şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.
Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın açılışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Evet, bugün neler konuşacağız? Bugün çok güzel konuklarımız var. Gerçekten de çok farklı konularda sizlerle birlikte olacağız, oluyoruz biliyorsunuz. Bana her daim Serhat Ayan ismini ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden efendim. Özellikle de Twitter'dan zaten ulaşanlar biliyorlar ki onlara yazıyorum. Evet, şimdi hemen konuklarımızın sırasıyla merhaba demeye başlayalım efendim. Hattımızda Hilal Hayali var. Evet, merhabalar Hilal Hanım.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Merhaba, çok teşekkür ederim. Hilal Hanım, sizi tanıyarak başlayalım mı?
Tabii, ben Hilal Hayali. Bahçeşehir Üniversitesi'nde çizgi film animasyon öğrencisiyim. Çizgi roman alanında şu an eserler yazıyorum, çiziyorum. Bu kadar. Başka soracağım.
Çok güzel bir, çok güzel bir tanıtım oldu. Nokta atış hemen konuya şey. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde bir çizgi roman yarışması yapıldı. Bildiğim kadarıyla biraz bu yarışmadan bahsedebilir misiniz? Siz de burada derece aldınız, hatta birinci oldunuz yanlış bilmiyorsam ben, değil mi?
Evet de birinci oldum. Animist çizgi roman yarışmasında ilk defa düzenlendi bu yarışma bizim Bahçeşehir Üniversitesi tarafından. Çizgi roman yarışması bir yıl önce kadar başladı. Uzun bir süreçti. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 26 kişiyle beraber katıldık ve sonda 7 finalistle beraber kitabımız basıldı. 7 arkadaşla. Tabii derecelendirmelerimiz de var ama ilk 7 kişi kitap olarak, eserleri kitap olarak basıldı. Ben onlardan bir tanesiyim işte. Birinci oldum.
Biraz süpersiniz.
Benim için de şok oldu ama...
Neden şok oldunuz ya? Ne güzel bir şey bu işte. Demek ki siz kendi gücünüzün farkında değilmişsiniz. O süper güçlerin biraz daha farkına varmanız lazım. Bakın süper güçler falan çizeceksiniz. Şimdi bir sürü şey yapacaksınız. Neyse, işin şakası bu tabii ki. Birazcık şeyden bahsedelim mi? Nasıl bir yarışma oldu? Süreçler nasıl ilerledi? Hilal Hanım, sesim geliyor mu? Evet, sanırım hattan düştü Hilal Hanım. Yani çok güzel bir şey bu. Bakın hakikaten de bir yarışma yapılıyor. Bir yarışma yapılıyor, bu çizgi roman yarışması. Ve çizgi roman yarışmasına bir yıl boyunca insanlar hazırlanıyorlar. Ve yarışmanın sonunda oraya katılan 7 kişinin eserleri bir araya getiriliyor. Ve o bir araya getirilen eserlerden ortaya bir şey çıkıyor. Bir kitap çıkıyor. Ve her çizgi romancının aslında hayalidir. Gerçekten de ülkede kitap bastırmak çok zor. Gerçekten de meşakkatli bir iş. Pahalı da bir iş. Bahçeşehir Üniversitesi'ne vallahi buradan teşekkürlerimi gönderiyorum ben. Böyle bir şeyin altına imza attığı için. Evet, konuğumuz tekrar hattaymış efendim. Hilal Hanım.
Evet, buradayım.
Oradasınız, tamam. Ya bu şeyi sormak istiyorum size. Bu süreç nasıl işledi? Dediniz ki bir yıl boyunca hazırlandık buna. Nasıl bir çağrı yapıldı? Nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz?
Şimdi şöyle, aslında biraz tesadüfi denk geldim yarışmaya. Tek yarışmalara katılmıyordum. Ama bir kendim denemek istedim, doğru söylemek gerekirse. Öncesinde de eserler çıkartıyordum ama hiç yarışmaya göndermemiştim. Bir kere bir denemek istedim. İlk başta bizden 4 sayfa civarında çizim istediler. Hani çizgi romanımızı tanıtmamızı istediler bu 26 kişiden. Yayıncılara ve jürilere gönderdik bunları ve onlar bizim için değerlendirdiler. Hangimizin kısa listeye seçileceğini, hangimizin seçilmeyeceğini belirlediler ve bize küçük eleştiriler yolladılar, kazananları. Yani ilk aşama geçtikten sonra neredeyse bir yıl kadar da son aşamaya, yani bir bölümü bitirmeye çalıştık geri kalan 10 kişi. Ve en sonunda da 7 kişi seçildi bu şeyin sonucunda, yarışmanın sonucunda.
Vallahi süpersiniz. Peki kaç yaşınızdasınız? Sesiniz çok genç geliyor.
Ben 22 yaşındayım şu an. Yakında 23 olacağım.
Evet evet süper. Peki ne kadar zamandır çizgi işindesiniz?
Neredeyse ortaokul zamanlarından beri, ortaokulun başlarından beri 10 ila 13 yıl civarında çizim yapıyorum, çizgi romanla alakalı. Zaten aslında çizime başlamamın nedeni de çizgi roman yapmak istememden dolayıydı. Yani neredeyse çizime başladığım andan itibaren çizgi romanla da ilgiliyim. Hatta manga ve webtoon ile başlamıştım bu şeye.
Harika, harika. Evet, çizgileriniz biraz manga şeyi çağrışımı yapıyor. Ben en azından baktığımda böyle bir şey gördüm. Peki Hilal Hanım, şunu sormak istiyorum size. Şu anda yepyeni araçlar çıktı. İşte ne bileyim, hayatımıza girdi. Özellikle yapay zeka ve çizim araçları. Bunların çizmeye ve yaratma sürecine nasıl katkıları oluyor? Biraz bunu sorabilir miyim size?
Aslında şu an tam olarak entegre edemedik kendi işlerimize. Çünkü biliyorsunuz ki yapay zeka çizgi roman alanında tam anlamıyla bize verimlilik sağlayamıyor. Çünkü genel olarak tek bir iş çıkartmaya yönelik olduğu için aynı karakteri birden fazla defa alamıyoruz yapay zekada. Ama daha çok hayal gücünü geliştirmek anlamında ya da daha yeni yaratıcı şeyler bulmak anlamında yapay zekayı kullanıyorum ben kendimce. Bana yardımcı oluyor. Benim yetmediğim yerlerde yapay zekadan yardım alıyorum. Birkaç arkadaşım da var bu şekilde yapay zekayı kullanan. Yani bizim için verimli oluyor.
Biraz peki o nasıl yardım aldığınızı anlatabilir misiniz? Hani mesela şöyle şöyle bir karakter diyorsunuz ve ortaya çıkanları bir esin kaynağı mı oluyor? Nasıl oluyor?
Aslında evet. Mesela bizim aklımıza gelmeyen şeyler yapay zekanın aklına gelebiliyor. Hani birden fazla, çünkü eseri birleştirdiği için sizin aklınız ucundan geçmeyecek karakterler o tasarlayabiliyor ve size birazcık referans sağlayabiliyor. Ya mesela bir büyücü tasarlamak istiyorum ama şu ana kadar belki yüz binlerce, milyonlarca büyücü tasarımı var başkaları tarafından yapılmış.
Evet.
Ama size öyle bir şey veriyor ki bazen yapay zeka, o tüm hepsinin birleşiminden oluşan hiç daha önce görmediğiniz özgün bir tasarım oluyor. Tabii bazen tam tersi de olabiliyor. Ama size oldukça yardımcı olabiliyor bu konuda.
Harika. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdi eskiden hep şey vardı. Çizgi romancılar ya da çizgiciler kendilerini ne bileyim yaptıkları ürünleri gösterecek kitaplar arayışındalardı. Kitap sanırım bu işin prestij tarafı, ama internetin bu kadar artması ve imkanların çoğalmasıyla birlikte bu sizin yaptığınız, ortaya çıkarttığınız yaratımları gösterme şeyleriniz de arttı mı?
Evet, zaten kendim de daha çok internet aracılığıyla işlerimi yayınlıyorum. İlk defa kitap haline getirildi. Daha çok online olarak yayınlama taraftarıydım ben. Hatta webtoon sanatçılığı da yapıyorum. Yani web çizgi romanları sanatçılığı. Şu an yayınlanmış işlerim de var internette ki öyle daha kolay olduğunu düşünüyorum insanlara ulaşmanın. Çünkü şu an biliyorsunuz ki teknoloji çağındayız. Herkes telefondan kitaplarını okuyup çizgi romanlara telefondan bakıyor ve daha ucuz, daha uygun fiyatlarla elde edebiliyorlar bunları. Hani kitap almaktansa daha çok internet aracılığıyla insanlara ulaşmak benim için daha kolay oluyor. Yani şu ana kadar
harika,
öyle gözlemledim.
Harika. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdiki hani nesle baktığımızda ne bileyim mesela gençlerin, özellikle işte 10-20'li yaş arasındaki gençlerin arama motoru YouTube diye görüyorum ben. Yani Google'da bir şey okumaktansa YouTube'da onun çekilmiş videosunu görmeyi yeğliyorlar. Bu iş çizgi romanda da böyle mi? Yani insanlar çizgi roman yerine animasyonu yeğliyorlar mı? Ya da böyle bir trade var mı aralarında?
Aslında bu zaten geçmişten beridir olan bir şey. Mesela kitap okumaktansa film seyretmeyi, kitabın çıkmış filmini seyretmeyi daha çok seviyor insanlar. Eğer evet, fanı değillerse, hani çok ağır fanı değillerse filmini seyretmeyi yeğliyorlar. Bunda da aynı şekilde, ama şu an zaten bu webtoonlar, çizgi romanlar da üzerlerinden yeni filmler çıkartılıyor. Mesela webtoonların çok fazla dizisi var. Webtoonlardan uyarlanmış ya da çizgi romanlardan uyarlanmış, zaten bir sürü DC, Marvel filmlerini görüyoruz.
Evet.
Yani bu aslında biraz insanların neye daha çok eğilim gösterdiğiyle alakalı. Ben daha çok okumayı seven bir tipim. Ama mesela benim arkadaşım daha çok film seyretmeye eğilimli. O yüzden bilmiyorum yani bu konuda ben pek şey yapamıyorum. Daha çok
Peki,
insanın eğilimine yönelik diyorum.
bir Marvel başarı öyküsü çıkabilir mi sizden? Mesela ne bileyim bir yaptığınız karakterin animasyona dönüşmesi. Şimdi siz animasyon da okuyorsunuz. Sonuçta neyin nasıl olduğunu, nasıl dönüşebileceğini de birçok insandan daha iyi biliyorsunuz. Şimdi bir sürü de platformlar var. İşte Netflix'inden, Disney'inden, Amazon'una kadar. Bu platformlardan böyle bir çağrı gelebilir mi siz bu işleri tutturduğunuzda?
Olma ihtimali var. Sonuçta insanlar eğer sizi tutarsa, okuyucular hani severlerse olma ihtimali her zaman var ki olmasını da çok isterim şahsen. Çünkü anlatmak istediğim birçok hikaye var. Hani özellikle yarışmada yazdığım hikaye benim için çok değerli. Öncesinde yazdığım bir hikayeydi. Çizgi roman dönüştürmek çok istemiştim ki gerçekten onun hareket ettiğini görmek benim için bambaşka bir duygu olur zaten.
Değil mi?
Yani beklerim birilerinden öyle bir çağrı gelmesi.
Buradan çağrı yapıyoruz diyelim. Peki insanlar sizin çizdiklerinize nasıl ulaşsınlar? Böyle bir şeyiniz var mı? Adresiniz var mı?
Efendim, anlayamadım soruyu.
İnsanlar sizin çizdiklerinize nasıl ulaşsınlar? Böyle bir size ulaşabilecekleri bir adres var mı?
Instagram'da Hilal Hayal yazdıklarında zaten direkt çıkıyorum. Twitter hesabım da var. TikTok hesabım da var. Herhangi bir yerden bana ulaşabilirler ama çoğunlukla Instagram'da aktifim.
Süper. Peki sizin kuşağınızı ben şey yapayım biraz. Onu merak ediyorum. Sizin kuşakta mesela çizgi roman sevgisi nasıl gidiyor? Ya benim kuşağımda mesela evet insanlar çizgi roman severlerdi ama çizgi roman deyince herkesin adı aklına Tom Mix Texas gelirdi. Red Kit gelirdi. O böyle biraz daha açılımları olan çizgi romanlara çok fazla bakmazdık. Şimdiki kuşak nasıl bakıyor bu işlere? Onu bir sorayım istedim size.
Yani benim şu an gözlemlediğim kadarıyla küçük bir kardeşim de var. Şu an mangaya çok fazla eğilim var. Yani uzun serilere, böyle kahramanlık içeren serilere daha fazla eğilim var. Zaten şu an Japonlar bu sektörü bayağı ileride götürüyorlar çizgi roman alanında, manga sayesinde. Şimdiden
Evet.
de onlara bir rakip çıktı bu aralar. Webtoon. Bu aralar onlara rakip çıktı. Çünkü internetten çok rahat bir şekilde ulaşılabildiği için insanlar daha çok ona yönelmeye başladı. Yani daha çok çizgi roman satın alıp manga satın almaktansa insanlar Webtoon'a yönelip internetten ucuz bir miktarı okuyabiliyorlar yani.
Valla
Sadece
Hilal
onu
Hayali sizi tebrik ediyorum. Gerçekten de birinciliğiniz için değil sadece bu işlere kafa yorduğunuz için ve sanatın bu dalına yöneldiğiniz için çok büyük bir çizgi roman fanı olarak ben sizi takip etmeye devam edeceğim. İnşallah çok güzel işlerinizi ileride size bizzat imzalatmaya getiririm.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum katılımınız için. Sevgiler sunuyorum efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, sağ olun. Evet, Hilal Hayali gerçekten de tam bir çizgi roman çizeri adı ya. Hilal Hayali böyle şey de var, kafiyesi de var. Sevgili Hilal Hanım'a buradan sevgilerimizi gönderelim. Gerçekten de Türkiye'den böylesi çizerlerin çıkmasını ben çok istiyorum. Okumayı da çok istiyorum ya gerçekten işte ama okuyacak kitlemiz yok bizim maalesef. Bu konularda biraz zorlanıyoruz. Şimdi efendim buradan farklı bir konuya geçelim. Daha önce de farklı bir bakış açısıyla yayına aldığımız Sayın Gürol Üzenç hattımızda. Merhabalar Gürol Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim Gürol Bey. Hemen sizi tanıyarak daha doğrusu dinleyicilerimize hatırlatarak başlayalım efendim.
Tabii ki son olarak programımıza Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi KÜP 2005'inin müdürü olarak katılmıştım. Yaklaşık 15 senedir Türk girişimcilik ekosisteminde farklı şapkalarla yer alıyorum. Bir süredir de yurt dışında yaşıyorum.
Süpersiniz. Ama şimdi yurt dışında farklı bir bakış açısıyla yepyeni bir şeyler yapmaya başladınız. Biraz o yaptığınız işlerden bahsederek başlayalım mı efendim?
Tabii, memnun olurum. Aslında uzun yıl, yani belli bir süredir Türk teknoloji ihracatı üzerine, dirsek çürütmeye çalışıyorum. Ve bu anlamda da uluslararası, global Türk teknoloji firmalarının oluşumunu nasıl daha başarılı hale getirebiliriz diye aslında bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ve bu anlamda da Türk firmalarını global pazarlara açma yolunda danışmanlık süreçlerini yürüttüğümüz bir şirkete, şirketin sahipliğini üstleniyorum. Bununla eş zamanlı olarak da TürkTek Diaspora adlı bir projemiz var. Türk teknoloji ekosistemini aslında yurt dışında yaşayan profesyonelleri, girişimcilik ekosistemi partnerlerini ve araştırmacıları bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz.
Harikasınız, harikasınız. Peki şimdi diaspora hep bizim aradığımız ve özlediğimiz bir şeydi. Diaspora kelimesinin hani kökenine bakacak olursak, hani bir yerde bir arada olan insanları, fikir ya da ne bileyim geçmiş birliğine sahip olan insanların bir araya getirilmesini anlatıyordu bize. İşte ne bileyim hep şeyden bahsedilir. Yunan diasporası çok kuvvetlidir. İşte ne bileyim Ermeni diasporası çok kuvvetlidir. Yahudi diasporası falan diye böyle konuşulur durur. Türk diasporası biz yabancı ülkelerde kalabalık olmamıza rağmen o kadar da bir araya gelip böyle yumruk gibi hareket eden bir şey yoktu. En azından belki bir şey birliği yoktu. Tam olarak bilemiyorum onun ne olduğunu. Ama sanırım siz bu yönde adımlar atıyorsunuz, değil mi efendim?
Evet, biraz daha da açıkçası sınırlı kitle aslında atmaya çalışıyoruz. Hani Türkiye'de malumunuz bir 60 senedir yaklaşık 60'lardan itibaren bir göç hikayesi var özellikle Batı Avrupa ülkelerine. Ama bu göç kavramı özellikle mavi yakalı göç kavramı son 15 yılda biraz daha şekil değiştirdi ve nispeten daha nitelikli ve eğitimli sayılabilecek bir kitlenin yurt dışında daha fazla yer aldığını görüyoruz ve bu kitlede ağırlıklı olarak teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminde kendilerine alan buluyorlar. Biz aslında
Gürol Bey, orada bir
ilgilendiğimiz...
minicik parantez açmak istiyorum. Hani nitelikli deyince oraya işçi olmak için gitmiş insanlar değil, oraya şirket kurmak için gitmiş insanları kastediyoruz aslında. Hani daha iyi daha kötüyü sanırım böyle açıklayabiliriz, değil mi efendim?
Evet. Yani buraya profesyonel olarak, ekspat olarak, nitelikli çalışan olarak gelmiş, işte girişimci olarak gelmeye çalışmış veya akademisyen olarak gelmiş veya geleneksel göçmen olarak gelip ikinci, üçüncü nesilde kendilerine bu alanda faaliyet bulmuş aslında. Türk topluluğunu bir araya getirmek için aslında böyle bir oluşuma imza atmaya çalışıyoruz.
Süpersiniz. Peki bunların sayısı nasıl efendim? Orada siz daha içindesiniz ve yaklaşık 2 sene yakın zamandır içindesiniz, değil mi efendim?
Evet. Yani resmi rakamlara göre 6,5 milyon Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor ve bunlardan 5,5 milyonu yani çok büyük bir kısmı Batı Avrupa ülkelerinde ve bu rakam günden güne de artıyor. Yani son 2018-2021 verilerine baktığımızda 13 bin girişimci, işte 10 bin aşkın milyonerin yurt dışına göç ettiğini TÜİK istatistiklerinden de görebiliyoruz. Özellikle göç eden neslinde büyük bir çoğunluğunun 25-29 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Aslında tam hedef kitlemiz bu kitleyi kapsıyor.
Harika, harika. Peki orada bu insanları nasıl bir araya getirmeyi planlıyorsunuz? Yani bu bir süreç tabii. Hemen yani hop dedik 100 bin kişi bir araya geldi, olmaz. Nasıl bir işleyiş düşündünüz?
Yani şöyle aslında biz burada çok güzel Türklerle çok iyi arkadaşlıklar edinmeye başladık ve bunların hepsi belli rastlantısallıklar üzerineydi. İşte kapı komşumuzun uluslararası bir firmada işte vice president olması, global vice president olması veya yine farklı bir arkadaşımız, şu an birlikte iş yaptığımız bir arkadaşımız, bir arkadaş ortamında tanımamız hep böyle rastlantısal işleyişler üzerine kuruluydu. Acaba biz bunu sistematik hale getirebilir miyiz diye Türk Tech Diaspora kavramını oluşturmaya çalışırken öte yandan yurt dışında diğer ülkelerin, diğer milletlerin nasıl işler yaptığına bir benchmark yapmak, göz gezdirmek istedik. Bu işlerde bize en yakın olarak İrlandalıların Irish Tech Community dediğimiz, işte Polonyalıların Polish Innovation Diaspora diye adlandırdığı yapıları gördük. Öte yandan bundan ondan fazla yapıyı da benchmark ettik. Kimileriyle toplantılar organize ettik. Ve bu Türk Tech Diasporayı dört temel bileşen altında aslında toparlamış olduk. İlk olarak bir platform aslında şu an itibariyle faaliyete geçiyoruz. Bu platform LinkedIn üzerinden kolaylıkla sign up olabilen ve data ve veri tutabilen, network'ü herkese açabilen bir platform. İkincisi olarak etkinlikler. Şu anda ilk etkinliğimizi önümüzdeki ay içerisinde Amsterdam'da gerçekleştiriyor olacağız. Öte yandan Türk diasporunun kuvvetli olduğu diğer ülkelerde de yakın zamanda açıklayacağımız takvimde de bu etkinlikleri ülkeler bazında devam ettireceğiz. Bir diğer hikayemiz aslında içerik üretimi. Yani burada ne kadar nitelikli Türk var, ne kadar Türk girişimci var, ne kadar Türk araştırmacı var. Bunun üzerine de bir rapor içeriği üretiyoruz. İlk olarak kuruluşumuz Hollanda merkezli olduğu için şu an Hollanda çalışmaları üzerinde yoğunlaştık ve şu an mesela bizim database'imize Hollanda'da yaşayan 3000 tane Türk'ün girişimci Türk'ün verisine ulaşmış bulunuyoruz. Bunları analiz ediyoruz. Hangi ölçeklere, hangi aşamadalar, hangi düzeyde yatırım almışlar, bunları analiz ediyoruz ve bu tarz içerikleri de ülkeler bazında peyderpey üretmeye devam edeceğim. Öte yandan şu anda aktif olarak da uğraştığımız programlar dizayn edeceğiz. Bu programlar hedeflememiz yönelik yine profesyonellere, girişimcilere veya araştırmacılara yönelik programlar olacak. Bunlar eşleşme programları, mentorluk, hızlandırma programları gibi iş organizasyonları, iş yazıları gibi programları içerecek.
Vallahi süper şeyler bunlar. Peki bunların sonunda insanları siz bir araya getirdiniz. Şu anda nasıl bir araya getireceğimizi konuştuk. Bir araya getirdikten sonra neler olacak?
Aslında orada tamamen bir community management olacak ve insanların ortak iş yapma kültürüne alıştırıp birbirini daha tutarlı hale gelebilecekleri, profesyonellerin iş alırken birbirlerine bu iş fırsatlarından haberdar edip referans olabileceği, girişimcilerin birbirlerine müşteri paslayıp ortak müşteriye gitme, ortak program, ortak yatırım bulma işlerini eş zamanlı olarak koordine edeceği, araştırmacıların ortak araştırmalar içerisinde Türkiye bağlantılı olarak aslında projeler üreteceği bir dünya hayal ediyoruz.
Vallahi tabii herkesin şansı sizin orada olmanız. Çünkü siz o girişimleri, o çekirdeklerin nasıl hayata dönüşeceğini, nasıl filizleneceğini herkesten iyi biliyorsunuz. En azından geçmişinizde bu konuda yaptığınız çok yoğun çalışmalar var. Peki mesela ne bileyim, oraya gitmiş olan Türklerin iş bulması, daha farklı işlere gitmesi gibi konularda da yardımcı olabilirsiniz değil mi? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla siz işte İrlanda örneğini verdiniz. Ama mesela Almanlar vesaireler, Fransızlar falan birbirlerini çok kolluyorlar Amerika'da mesela. Örnek vererek söyledim Amerika'yı.
Evet, evet. Ya özellikle temsiliyet alanında ne yazık ki hak ettiğimiz değerde olmadığımız kanaatindeyim. Yani çok daha fazlasını hak ediyoruz. Hem profesyonel çalışanlarımız gerçekten iyi çalışanlar, işte girişimcilerimiz gerçekten muazzam teknoloji üretiyorlar, araştırmacılarımız keza okulların göz bebekleri ve bizim bu bir araya gelip ortak ruh oluşturamayışımızdan kaynaklı doğru bir temsiliyet oluşturduğumuzu düşünmüyorum. Naçizane eğer bu açıklığa bir nebze olsa katkı sağlayabilirsek bundan onur ve mutluluk duyacağız.
Takıldığımız nokta nedir peki efendim? Hani sizin yine gözlemlerinize dayanarak bunu bilmeyi çok isterim. Yani niçin bir araya gelemiyoruz ya da zorlanıyoruz biz bir araya gelmekte?
Ya açıkçası naçizane olarak hani 2000'lerin başına kadar çok yurt dışına entegre bir ülke de değildik. Hani o zamanları hatırlarsak hani etrafımızda yurt dışına çıkmış insan sayısı da azdı.
Şu anda tabii turist olarak bile yurt dışına çıkmış insan sayısı azdı.
Evet evet. Şu anda da burada yine temsiliyet sayımızın yeterli miktarda hak ettiğimiz ölçüde olduğunu düşünmüyorum. Yani keza farklı ülkeler işte Pakistanlıların, Hindistanlıların veya İranlıların, hatta Kıbrıslıların bile çok birbiriyle kolaboratif ve daha fazla etkinliklerde, içerik üretiminde aktif olduğunu gözlemleyebiliyorum. Bizim bu anlamda doğru temsiliyetlerde, doğru içerikler ve doğru hikaye anlatıcılığıyla kendi yeteneklerimizi, kendi varlıklarımızı, kendi değerimizi insanlara doğru aksettirmemiz gerekiyor.
Vallahi inşallah bunlar olur. Yani yurt dışına insanların tabii, ya şöyle bir şey söyleniyor ya, ya biz yurt dışına beyin kaptırıyoruz. Hayır, biz yurt dışına beyin kaptırmıyoruz. Aslında hani bu şey gibi, değişik bir dünyayı öğrenmek gibi, oradan farklı faydalanmak gibi ben bunu görüyorum. En azından yurt dışına insanlar çıkacaklarsa da benzin istasyonuna pompacı olarak gitmek yerine kendi şirketini kurmak için gitmelerini yeğlerim yani. Hani bunu da bir diaspora sağlayacaksa, siz sağlayacaksınız, vallahi başımızın üstünde yeriniz var.
Evet evet, yani biz de bunu beyin göçü olarak görmüyoruz. Çünkü özellikle mesela girişimciler örneğinde baktığımızda girişimcilerimizin devam yatırımları almaları, işte hatta unicorn olmaları hep yurt dışı kaynaklı yatırımlar sayesinde olabiliyor. Ve yurt dışı kaynaklı yatırımlar için sizin de global olmanız, yurt dışında temsiliyetlerinizin olması gerekiyor. Getir'e bugün baktığımızda Getir bir Türk markası ama ilk açılımını Hollanda'ya yaptıktan sonra, Hollanda'da şirket kurulumundan sonra unicorn olabiliyor. Eğer bazı oyunların kuralları varsa ve global tarafı bir sahne olarak görüyorsak, bunun adı beyin göçü değil, sahnede yer almak olarak adlandırmak hepimiz açısından daha doğru bir algı olacaktır.
Vallahi haftada en az 2-3 konuk alıyorum ben yurt dışından ve yurt dışından aldığımız konuklar da bayağı, yani o beyin göç etmiyor, beyin Türkiye'de kalıyor, vücut gidiyor oraya, oradaki insanların hepsi buraya mesela iş getiriyorlar, çalışma gücünü buradan alıp yurt dışına götürüyorlar falan. Bu bence göç değil, bu bir ayağımızı oraya atmak, ben böyle bakıyorum, herhalde yanılmıyorumdur değil mi efendim?
Yok, kesinlikle. Zaten bunun diğer ülkelerde de çok güzel örnekleri var. Mesela baktığınızda Finlandiya'nın Business Finland diye, işte bizdeki TÜBİTAK veya işte farklı kurumlarla eşdeğer olabilecek işte SMA'leri ve bilimsel araştırmaları destekleyen bir yapısı var. Bu Business Finland'ın 40 ülkede 60 tane ofisi vardı en son, bu 3 sene önceki rakamlar, güncel rakamları bilmiyorum. Ya bunlar tabii ki de beyin göçü değil. Oradaki aslında kendi iletişim networklerini, ondan sonra yatırıma, yeni müşterilere, yeni pazarlara ulaşımı destekleyen kurumlar. Bizler de buradaki temsiliyetlerimizi arttırarak kendi değerimizi daha yükseğe taşıyacağımıza inanıyorum.
Vallahi her aileden en az 1-2 kişi var. Benim ailemden de var, yurt dışına gitmiş olan ve orada yaşayan ama burayı kaybetmemiş olan. Peki bu insanlar size nasıl ulaşsınlar, ne yapsınlar? Biraz son olarak bunu da alayım ben sizden.
Tabii ki turktechdiaspora.com'dan bize ulaşabilirler. Öte yandan lansman etkinliğimiz olacak. 8 Haziran'daki Amsterdam'da gerçekleştirecek etkinliğimize de gelebilecek, gelmek isteyen herkesi davet edebiliriz. Yine etkinliğimize turktechdiaspora.com'dan ayrıntılı bilgilerine erişebilirler.
Valla ben de o kadar rastlantı oldu ki Amsterdam'a gidecektim önümüzdeki hafta. Yani gün farkıyla kaçırıyorum diyeyim. Orada olmayı çok isterdim. İnşallah sonraki etkinliklerde tabii ki Hollanda'dan vize alabilirsek hep beraber gelmeye çalışacağız.
Ya, kalbiniz bizimle, inanıyoruz, onu hissediyoruz.
Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ben çok teşekkür ediyorum attığınız bu adımlar için, yaptığınız bu güzel işler için. Valla güzel açılımlarınızı bekliyoruz. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa Türkiye'de bir mikrofonunuz var, lütfen söyleyin bize.
Eksik olmayın, her zaman sunduğunuz katma değerli işlere sonsuz samimiyetiniz ve kaynağınız için çok teşekkür ederim.
Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.
İyi günler, hoşçakalın.
Gürol Üzenç'le konuştuk efendim. Turkish Diaspora, yani arayın, bakın Türktek Diaspora, özür dilerim. Türktek TECH şeklinde yazılıyor ve yurt dışındaki bizim bütün beyinlerimizi bir araya getirip orada daha kuvvetli hale gelmemizi sağlıyor bu insanlar. Daha da sağlayacaklar gibi gözüküyor. Şimdi biraz Türkiye içine dönelim. Türkiye içinden neredeyse girişim tadında bir şirketi sizinle yeniden tanıştırmak istiyorum. Efendim hattımızda Hepsi Jet'in genel müdürü Atilla Alver var. Merhabalar Atilla Bey.
Merhaba Serhat Bey, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim. Atilla Bey, yani sizi tanıtırken gerçekten de bunu içten söyledim. Neredeyse bir girişimsiniz siz. Bir şirketin içinden çıkan ama farklı açılımları olan bir girişimsiniz. Şimdi Hepsi Jet'i tanırsak sizden sanırım daha iyi anlayacaklardır insanlar ne demek istediğimizi.
Tabii ki ben kısaca bir Hepsi Jet'i tanıtarak başlayayım görüşmemize. Hepsi Jet 2017 yılında kurulmuş olan, bizim deyimimizde yeni nesil bir dağıtım firması, yeni nesil bir kargo firması. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu şirket? Hepsi burada adına konuşuyorum şu anda. Bu bahsettiğimiz senelerde e-ticaret tarafında en önemli konulardan biri dağıtım konusu. Sektörde çokça söylenen last mile diye tabir edilen, nihayetinde aldığınız ürünlerin, e-ticarette aldığınız ürünlerin size kargo firmaları tarafından getirilme aşaması. Bu aşamalarda bir takım sıkıntılar, sorunlar, müşterilerin beklentilerinin %100 karşılanmaması gibi bir takım nedenler dolayısıyla 2017 yılında Hepsi Jet kuruluyor. İyi ki de kuruluyor. O günden bugüne baktığımız zaman sektöre getirdiği yenilikler, yeni hizmetler, yeni soluklar anlamında birazdan bunlardan da bahsedeceğim. Diyoruz ki iyi ki de bu adımı atmışız. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin her yerinden ürün alıp her yerine ürün teslim edebilen, yani 81 ilde hizmet verebilen, 192 tane şubesi ve 19 tane de transfer merkeziyle birlikte tüm müşterilere, tüm Türkiye'de hizmet veren bir yapı. Burada şeyi özellikle belirtmek istiyorum. Tabii bizim çıkış noktamız sizin de söylediğiniz gibi Hepsi Burada bünyesinden çıkmış bir şirketiz biz. Uzmanlığımız e-ticaret. Ama kurulduğumuz günden bugüne amacımız hiçbir zaman sadece Hepsi Burada'ya hizmet vermek olmadı. Bugün de öyle. Hepsi Burada dışında e-ticaret gönderisi anlamında binlerce müşteriye hizmet sunuyoruz. Bugün 1500'e yakın farklı farklı sektörden farklı farklı müşterilerimiz var. Biz şu düşüncedeyiz. E-ticaret ve oradaki deneyim, oradaki teslimat deneyimi bizim oldukça iyi olduğumuz bir konu ve bu deneyimimizi açıkçası tüm e-ticaret gönderisi yapan firmalarla da paylaşmak istiyoruz. Onlarla da dediğim gibi bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.
Atilla Bey, ben şunu sormak istiyorum izninizle, bir araya minicik girip. Şimdi ben sizi kullandım, yoğun kullandığım için, hani şey olarak hepsi burada yoğun kullandığım için oradan biliyorum ki birçok firmayla çalışıyorsunuz, birçok kargo firmasıyla çalışıyorsunuz. Hatta Türkiye'de çalışmadığınız kargo firması neredeyse yok gibi. Daha doğrusu şey için, hepsi burada için bahsediyorum tabii ki. Niçin hepsi jetin kurulması gerekliliği ortaya çıktı? Yani zaten bütün firmalarla çalışırken, ki şu anda hani hepsi jet kuruldu diye diğer firmaları da bırakmış gibi bir durumu da yok hepsi buradanın. Bunun bu bir ayrıca bir kargo şirketi kurulmasının sebebini ben çok merak ettim efendim.
Tamam. Şöyle, dediğiniz doğru. Hepsi jet kurulmadan önce de hepsi burada Türkiye'deki neredeyse bütün kargo ve lojistik firmalarıyla çalışıyordu. Bugün de öyle. Yani hepsi jet kuruldu diye sektördeki diğer firmalarla çalışmama gibi bir durum yok hepsi buradanın. Niye peki hepsi jet kuruldu bu kadar firma varken? Aslında dediğim gibi özellikle kuruluş senelerimiz olan 2017 yılında sektörde müşterilerimizin bir takım taleplerinin aslında o dönemde hizmet veren firmalar tarafından %100 karşılanamaması. Bunu söylerken nelerden bahsediyorum? Biraz bunu açayım. İlk önce müşterilerimiz tabii ki bir ürün teslim aldığı zaman sitede gördüğü oradaki teslim edilme tarihine uygun bir şekilde ve hızlı bir şekilde ürünlerinin teslim edilmesi beklentisi içerisinde. Dolayısıyla e-ticaret kurulduğu ilk günden itibaren hep yüksek bir teslimat performansı hedeflemiştir. Ve bunu da bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdik. Yine Türkiye'de daha önceden dağıtım firmalarının kullanmadığı, sektöre de aslında bu jargonla yerleşen esnaf kurye modelini de sektörde ilk uygulayan firma olarak ortaya çıktı. Ve çok da başarılı oldu. Burada gerçekten evet. Son teslimatı yapan bu esnaf kurye diye adlandırdığımız kişiler tamamen teslimata yönelik, tamamen ürünü teslim etme motivasyonuyla hareket eden yapı, çünkü tamamen bunun üzerine kurulu ve dolayısıyla çok daha iyi sonuçlar aldığımız bir yöntem oldu. Doğru bir şey yaptığımızı da şuradan anlıyoruz. Bugün üzerinden 5-6 sene geçtikten sonra bugün Türkiye'de dağıtım yapan, özellikle e-ticaret dağıtımı yapan birçok firma bu modeli şu anda çok aktif olarak kullanıyor. Biz tabii sistemi ilk kurduğumuz günden itibaren kesinlikle müşterilerimize ürünü zamanında teslim edeceğiz. Tek amacımız teslim etmekten yola çıktığımız için tüm taşımacılarımıza eğer müşteriye ilk seferinde ulaşamıyorsak ikinci sefer kesinlikle bir daha adresine götürerek ikinci teslimat denemesi yapmayı bir zorunluluk olarak koyduk sistemimize. Ya da müşterimize ulaşamıyorsak da adresinde kapısını çaldığımız zaman kimse yoksa kesinlikle kendilerini telefonla arayarak bir şekilde nerede olduklarını öğrenmek ve nerede nasıl buluşuruz ve ürününü aslında müşterimize teslim ederiz. Yine söylüyorum, yaklaşımımız tamamen ürünü teslim etmek üzerine kurulu. Bunun üzerine tabii bir takım ekstra hizmetlerimiz var. Gerçekten kargoya hız kazandıran ya da müşterilerimize istedikleri zaman ürünü almalarını sağlayan. Bu ürünlerimizden en öne çıkanı randevulu teslimatımız. Bugün yine evet. Sektörde çok fazla olan bir ürün değil. Biz hepsi jet olarak müşterilerimize bugün ve yarın randevulu teslimat şeklinde iki tane çok güzel ürün sunuyoruz. Burada müşterilerimiz aynı günü ya da bir sonraki gün içerisinde 3 farklı saat dilimini seçerek bir tercihte bulunabiliyor. Biz de gerçekten o gün müşterimizin tercih ettiği saat diliminde müşterimizin adresine kapısını çalarak gidip teslimatı yapıyoruz. Bu tabii deneyimi bambaşka bir noktaya getiriyor. Yani şu oluyor, kargoyu, ürününüzü hangi günde hangi saatlerde geleceğini bilmeden beklemek gibi bir noktadan artık gerçekten tarihi ve hatta saati 3-4 saatlik dilimlere kadar inmiş bir sürede ne zaman geleceğini size bilmenizi sağlayan bir yapıya geçmek. Tabii teslimat
dediğimizde... Valla çok önemli Atilla Bey. Gerçekten de hani bazı firmalarla konuştuğumuzda şey diyorlar. Bugün gelir. Ya bugün gelir de bugün sabah 8'de başlıyor. Evet. Akşam 8'e kadar sürüyor. Çalışıyorsanız çalışmıyor muyuz olsanız. Ben 12 saat evde oturayım da sizin gelmenizi bekleyeyim bugün. O çok acayip bir şey. Yani o hani 2 saate 3 saate bile indirebilmek gerçekten de çok önemli bunları. Peki şunu sorayım ben size. Başka firmalara da sizin hizmet verdiğinizi söylerken gerçekten o başka firmalar şeyini biraz açabilir miyiz? Mesela sizi daha doğrusu hepsi burada ya, rakip olan firmalara da mı destek veriyorsunuz anlamına geliyor bu?
Şöyle bizim hizmet vermekle alakalı hiçbir limitimiz, hiçbir sınırımız bulunmadığını özellikle söylemek istiyorum. Yani bu firmaya hizmet vermeyiz gibi bir yaklaşımımız yok. Buna eğer hepsi burada tarafından bakarsanız da evet aynı kulvarda yer alan. Yani e-ticaret sitesi olarak, platform olarak baktığımız tüm firmalar için de bu geçerli. Bizim işimiz e-ticarette gerçekten müşterilere çok iyi bir teslimat deneyimi sunmak. Bu anlamda iyi bir noktada olduğumuzu da biliyoruz, inanıyoruz. Ve bunu da tüm firmalara verme konusunda hiçbir sorunumuz yok. Bugün bu anlamda çalıştığımız platformlar var. Yani sadece hepsi burada değil, hepsi burada gibi. Aslında farklı farklı ürünleri satan, bünyesinde farklı satıcılar barındıran bazı platformlarla da çalışıyoruz. Ama onun dışında da birçok farklı, bunun içerisine hani farklı sektörlerden, perakende içerisinde yer alan birçok firmayı sayabilirsiniz. Bunlar çok Türkiye'nin önde gelen, çok ciddi bilinirliği olan firmalar. Dediğim gibi özellikle e-ticaret tarafı, konusu olduğu zaman biz müşterilerimizin kapısını çalıyoruz, hizmetlerimizi anlatıyoruz. Özellikle işte biraz önce size anlatmaya başladığım hizmetleri konuşmaya başladığımızda da yollarımız bir şekilde müşterilerimizle kesişiyor.
Peki son olarak size şeyi sorayım. Siz şimdi geçtiğimiz günlerde Turkish Cargo ile bir işbirliği yaptınız ve farklı bir açılım bence bu. Farklı bir bakış açısı gelmeye başladı. Son olarak sizden bunu dinleyebilir miyiz efendim?
Tabii ki tabii ki. Şimdi hep e-ticaretten bahsettik. Müşterilerin e-ticarette kalıp kalmamasının aslında özellikle bu teslimat deneyimine çok bağlı olduğundan bahsettik. Dolayısıyla buradaki en önemli kriterlerden bir tanesi de hız. İnsanların bir şeye ihtiyacı var. E-ticaretten giriyorlar ve ihtiyaçlı doğru olan şeyi buluyorlar. Okey, buraya kadar çok güzel. Bununla birlikte buna ihtiyaçları var ve bir an önce de kendilerine ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla hız bizim bu anlamda en önem verdiğimiz konulardan biri. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman coğrafya olarak Türkiye çok küçük bir ülke değil. Ülkemizin özellikle doğu tarafı diyeyim. Çünkü depomuzun İstanbul'da ve Gebze'de, Kocaeli'nde bulunduğunu düşünürsek ya da satışlarımızın evet. Çok büyük bir kısmının ülkenin batısında yer aldığını düşünürsek bu bizim Türkiye'nin bir gerçeği. Özellikle daha uzakta kalan müşterilerimiz için karayolunu kullanmamız baktık ki çok uzun süreler, 2-3 günleri bulan, bazı yerlerde 4 günlere kadar ulaşabilen süreler var. Bunun üzerine yine bizim gibi yerli ve milli olan Turkish Cargo ile birlikte yaptığımız bir çalışmayla birlikte, bir projeyle birlikte iki Türk firması olarak ki bundan da çok gurur duyuyoruz, ortaya güzel bir şey çıkarttık diye ülkemizin doğusunda yer alan 25 tane ilimize müşterilerimizin siparişlerini hava kargo ile sevk ediyoruz. Böylelikle biraz önce söylediğim gibi karayoluyla 2-3 gün, genelde 3 gün süren bir ulaşım süresini bir günlere kadar indirmiş oluyoruz. Müşterilerimiz de siparişlerini verdikten bir gün sonra aslında istedikleri ürüne kavuşmuş oluyor. Burada yine söylüyorum, bizim bu ortaklığımız, bu işbirlikteliğimiz Turkish Cargo ile birlikte gerçekten karşılıklı olarak bir ekip olarak oturduk, birlikte çalıştık. Şu ana kadar 25 ilde uyguluyoruz ama bu sene içerisinde daha fazla bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Kapsam alanımızı çok daha genişletmek istiyoruz. İnşallah çok daha fazla şehre bu anlamda operasyon gerçekleştirip süreleri çok daha kısaltacağız. Son şeyi de söyleyeyim. Hani yapıyoruz böyle bir operasyon. Tabii ki hava kargoyla taşımaya müsait olan ürünlerde yapabiliyoruz. Çünkü hava kargo yani, her türlü şey taşınmayabiliyor hava kargoyla. Orada birçok regülasyon var. Ama dönüp baktığımız zaman 2022 yılında 200 bine yakın teslimatı bu şekilde gerçekleştirmişiz. Yine söylüyorum, hem il sayımızı bu anlamda hem de teslimat sayımızı arttırarak müşterilere çok daha hızlı bir hizmet sunmak istiyoruz.
Vallahi harikasınız. Şimdi tabii ki bilenler bilirler. Yani bir yerden bir ürün satın alırken siz ne kadar iyi elektronik ticaret hizmeti alırsanız alın, o son adımda evinize erken geldi, geç gitti şeyi ya da gelmedi şeyi, olayı tamamen şeyin üstüne yıkıyor. Evet. Elektronik ticaret satıcısının üstüne yıkıyor. Gerçekten de bu çok önemli. Bir de hani bu işleri biz ne kadar hızlı halledersek ekonomi o kadar, çarkları daha fazla dönüyor. İnsanlar daha fazla satabilmeye başlıyorlar. Ne bileyim, paralarını daha çabuk alıyorlar. Bir sürü bir şey. Sizin yaptığınız iş bence bu anlamda çok önemli. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için de, attığınız bu adımlar için de. Yeni adımlarda da mutlaka sizinle konuşalım efendim.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiniz. Kendimizi ifade edebildik. Kısa zaman içerisinde görüşmek üzere.
Sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum.
İyi yayınlar.
Evet efendim.
Sağ olun. Kolay gelsin.
Sağ olun efendim. Hepsijet'in genel müdürü Atilla Alver'le konuştuk efendim bu konuyu. Evet, yani ne oluyor Türkiye'de? Yani kargo, bence kargo gerçekten de elektronik ticaretin %60'ı 65'i gibi geliyor bana. Ya evet, ne kadar iyi işte kredi kartı ödeme sistemleri koyarsanız koyun, ne kadar iyi yapay zekayla sitenizi çekip çevirirseniz çevirin, sonunda o evinize doğru gelmezse, aldığınız gibi gelmezse, yani bir şekilde bambaşka bir dünyanız oluyor ve o sıradaki yaşadığınız bütün güzellikleri unutuveriyorsunuz. Dedikten sonra şimdi efendim hemen bir kendi yaptığım bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendi yaptığım çalışma ne biliyor musunuz? Her hafta biliyorsunuz burada yapay zeka konusunu mutlaka masaya yatırıyoruz. Ben Google'ın yapay zekasıyla bir haftaya yakın zamandır sohbet ediyorum. Yani ne haber, nasılsın, nasıl gidiyor, kimsin, nesin filan gibi. Onunla neredeyse bir röportaj yapıyorum ve yapay zekalarla bu röportajları çok seviyorum. Hepsi de, ya onları tanımak için, onların güçlerini anlamak için de çok önemli bir şey oluyor. Etkisi oluyor bunun. Google'ın yapay zekasının adı Bard. Yani B-A-R-D. Bard yapay zekayı kullanmak istiyorum falan derseniz internetten mutlaka içine girebilirsiniz. Şimdi ben yapay zeka şöyle başladık konuşmaya. Türkçe biliyor mu diye sordum. Biliyorsunuz ChatGPT'nin en önemli özelliklerinden biri birkaç dilde çok iyi hizmet veriyor sana, size. Türkçe biliyor musun dedim. Yok dedi. Sadece İngilizce. Türkçe soru sorsam cevap alabilir miyim? Yok dedi. Ondan sonra ama yani lafa gelince şey diyor. Google Translate diyor. Yani bu Google'ın ya bu da. Google Translate 100 dili acayip güzel çeviriyor falan diyor. Tamam, sen çevirebilir misin? Hayır, çevirmiyorum diyor. Abi sen de Google'sın. Ya diyor, ben diyor ooo diyor. Yapım aşamasındayım diyor. Öyle bir şey olmaz diyor. Zaten sorduğun soruları bile anlayamıyor. Dedim ki abi, bana cevaplarını verirken bir zahmet git Google'dan çevir getir. Yap bunu, yok onu yapamıyorum dedi. Peki dedim. Yani şu anda daha hani eğer biz üniversiteli bitirmiş bir adam olarak alacaksak ChatGPT'yi, Google'ın Bard'ı henüz uzaklarda, çok uzaklarda ilkokula böyle şeyler, hani Güneydoğu'da eskiden vardı ya, böyle derelerden, tepelerden, kurtlardan kaçarak ilkokula yetişmeye çalışan çocuk gibi. Yani o anlamda birazcık şey eksik yani. Hangi dillerde onunla ilişkiyi geçebiliyorsunuz? İngilizce, ama Amerikan İngilizcesi diye özellikle belirtiyor. Japonca ve Korece şu anda Google'ın etkinliklerinin içinde. Ben dedim ki sen bana nasıl yardımcı olabilirsin dedi. Ben sorularınızı cevap veririm, tekstler yaratırım sizin için, metinler yaratırım, çeviri yaparım dedi ki yapmıyor, yalan söylüyor. Ondan sonra değişik yaratıcı içerikler çıkartırım size. Kodlama konusunda yardım ederim. Brainstorming dediğimiz o beyin fırtınası yaparız. Editing yaparım diyor, proofreading, hani o şey ya, yazınızı düzeltirim diyor ama sadece İngilizce olduğunu söylemiyor tabii. Ve sorularınıza cevap veririm diyor. Peki dedim. Tıkandığın yerler nelerdir? Hani limitlerin nelerdir diye sordum. Ya bazen işte böyle oluyor ya diyor. Böyle yanlış bilgi verebiliyorum diyor. Bazen yanıtlarım herkesi çok şey yapmıyor diyor. Sevindirmiyor diyor. Bazen yavaş cevap verebilirim diyor. Aslında yapamadığı her şeyi açık yüreklilikle söylüyor. Ben dedim ki hani ödeme parasını versem daha iyi bir sürümün var mı? Yok dedi, daha para mara falan o işlere hiç girmedik dedi. Nasıl, ne kadar bir şeyim var dedim. Yani ne yoğunlukta bir bilgi birikimim var dedim. Vallahi de ben kitapları biliyorum dedi. Ondan sonra kodları biliyorum dedi. Programlama için işte internetten dedi, resimlere bakabiliyorum dedi. O podcastlerin o şeylerini, seslerini dedi, dinleyebiliyorum dedi. YouTube'dan dedi bakıyorum dedi. Ondan sonra database'leri dedi inceleyebiliyorum dedi. Yani böyle dedi her yere bakıyormuş paşam. Peki dedim, yani bu konuda hani ne kadar bilgi sahibi olduğuna dair bana bir şey verebilir misin? Dedi ki valla 100 bin kitaplık bir bilgi birikimim var dedi. Yani neymiş bu? 1.56 trilyon kelime. Bakın 1.56 trilyon kelime. Bu büyük bir şey. Peki 1.56 trilyon kelimenin ne olduğunu, hani başkalarının ne kadar olduğunu falan ben biraz şey yaptım. Mesela dedim ki, kendi adımı verdim, beni tanıyor musun? Ya işte falan dedi. Recep Tayyip Erdoğan dedim. Recep Tayyip Erdoğan'ın mesela ne kadar bilgi biliyor falan şeklinde. Wikipedia'dan aldı getirdi. Wikipedia'dakiler kadar şey yaptı. Yani peki dedim, hani sen benim için Google'da arama makinesinde şey yapabilir misin? Şimdi bakın mesela diğer ChatGPT'nin şöyle bir eksik tarafı var diyelim. ChatGPT 2021 yılın Eylül ayına kadar ki olan bilgileri toplamış getirmiş durumda. Özür dilerim. Ondan sonrasını bilmiyor. Mesela 2022 yılında kim şampiyon oldu diye sorsanız böyle mermer bakıyor sizin suratınıza. Ama Bart düzenli olarak internete girip o bilgileri çekip çevirebiliyor. Bilebiliyor. Ondan sonra mesela dedim ki ben buna ChatGPT konusunda ne düşünüyorsun dedim. Yani senin rakibin falan dedim ama dedim nasıl, ne düşünüyorsun onun hakkında? Dedi ki yani çok güzel insan kalitesinde tekstler yaratabiliyor, metinler yaratabiliyor dedi. Çeviriler yapabiliyor dedi. Değişik yaratıcı içerikler getirebiliyor. Ondan sonra cevapları çok güzel falan dedi. Peki dedim ne yapamıyor? Nesi kötü? Ya dedi biraz dedi o dedi böyle yanlış bilgi getirebiliyor dedi ki bu zaten yapacağını taahhüt ediyor. Yani bazı bilgileri yanlış getireceğini söylüyor zaten. Ondan sonra insanları dedi taklit edebiliyor dedi. İnsanlar gibi konuşabiliyor dedi. Ki bu önemli bir özellik. Yani bize Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı gibi konuş metin yaz dediğimiz zaman hakikaten de yazıyor. Onun ağzından şiir yazıyorsunuz. Ey falan diye böyle bayağı şiir yazıyor. Bir de diyor ki işte insanlara zarar verebiliyor diyor. Evet, insanlara zarar verebilir. Nasıl zarar verebilir? Onun orada yazılanları, geçen hafta bulunuyorsunuz bu konuda konuk almıştık. Orada yazılanlar o kadar yetenekli ve nitelikli ki sanki birisinin ağzından çıkmış gibi ya da işte onu kandırabileceğiniz gibi size şey getiriyor. Aslında adamın karşısında olan şeyler, kötü dediğimiz şeyler aslında adamın iyi şeyleri. Peki dedim hani ikinizin arasında yani mesela şey sordum dedim ki peki son dakikaları biliyorsun da söyle bakalım bana dedim. Son seçimlerde 14 Mayıs'ta ne oldu? Dedi ki 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan %49,51 aldı. Kemal Kılıçdaroğlu 44,88 aldı. Sinan Oğan 5,17 aldı. Şimdi buraya kadar iyi. Buradan sonrası patlıyor. Dedi ki Muharrem İnce 2,78 aldı. Meral Akşener 2,31 aldı. Temel Karamollaoğlu 1,84 aldı. Ahmet Muhsin Yazıcı 0,78 aldı. Doğu Perinçek 0,58 aldı. Şimdi patladı yani. Direkt patladı. Dedim abi hayırdır? Nereden çıktı bunlar? Meral Akşener'den ne alaka? Aa doğru ya dedi. Meral Akşener'den Temel Karamollaoğlu girmemişti ya. Bak görüyor musun? Ben o hatayı nasıl yaptım dedi. Dedim ki nasıl yaptın bu hatayı peki? Değil mi? Ben bu hatayı nasıl yaptım diye üzülen adama bunu sorarsın. Nasıl yaptın bu hatayı? Ya böyle oluyor ya işte ben ne yapayım? Kafasızım ben galiba filan gibi şeyler söyledi bize. Peki dedim bu bilgileri nereden aldın? Hani Meral Akşener'in Temel Karamollaoğlu'nun filan şeye seçimlere girdiği bilgisini nereden aldın? Aa dedi onu söyleyemem. Abi yani söyleyemiyorsun da bir yerden aldın. Söyle. Ha bu arada şeyi konuştuk. Yani hani ben sana kibar olursam ve kaba olursam verdiğin cevaplar değişir mi? Ya dedi tabii kibar olanlara dedi ben daha şey yapıyorum. Daha iyi cevaplar veriyorum. Allah Allah. Peki dedim kaba olursam senin bana cevap vermeme gibi bir durumun var mı? Yok dedi yine cevap vereceğiz tabii ama dedi işte kibarlık daima daha iyi bir yere götürür insanı. Kibar olanlarla daha iyi geçiniyoruz, şey yapıyoruz falan dedi. Sonra dedim ki peki bu sene ligi kim kazanır? Şimdi dedi ya bu ben ileriyi görebiliyorum işte öngörülerde bulunabiliyorum falan. Güzel tamam. Dedim seçimleri kim kazanır? Bu sene ligde kim şampiyon olur? Dedi ki yani Galatasaray olabilir, Fenerbahçe olabilir, Trabzonspor olabilir. Dedim bir dakika dur. Hey şampiyon dedim orada sakin ol. Trabzon'u nereden kattı bu işin içine? Dedi ki aa doğru söylüyorsun ya, bak görüyor musun, ben geçen sene dedi Trabzon şampiyon oldu ya, oradan dedi şey yaptım dedi. Bu sene tabii dedi şampiyon olması zor, puan şeyi falan falan. Keşke dedi double check yapsaydım dedi. Abi dedim bir, o zaman triple check yap, yani yetmiyor demek ki double check'in. Yani iki kere kontrol et de, üç kere kontrol et, beş kere kontrol et. Ondan sonra dedi ki ya evet evet dedi, doğru söylüyorsun dedi. Bu sene dedi işte dedi hep böyle bu, keşke buralara düşmeseydik falan dedi. Ondan sonra arada verdiği bir sürü futbolla ilgili bilgilerle, hayır dedim yanlış yapıyorsun. Aa doğru bak o da yanlış diyor. Ama diyor aslında doğrusu bu diyor. Hayır doğrusu o değil, o da yanlış. Aa doğru o da yanlış falan. Yani böyle sürekli o yanlışlar silsilesi içinde sizi götürüyor. Yani bu işin içinden çıkamayacak. Ama benim buradan öğrendiğim, bu yaptığımız röportajdan öğrendiğim çok önemli bir şey var. Çinlilerin yapay zekası mesela, bu diyor ya 1.57 trilyon kelimelik bilgim var. Mesela Çinlilerin yapay zekasının 1.75 milyon kelimelik, trilyon kelimelik bilgisi varmış. Yani bunlardan daha yukarıda. Ondan sonra aynı şekilde mesela yine şeye baktığımızda ChatGPT 3'ü veriyor bu. ChatGPT 4'ten de kıyaslıyor. Ben diyor onlardan diyor daha çok şey biliyorum. Arkadaş biliyorsun da adam sana ifade edebiliyor. Bunu geri dönebiliyor. Senin sorduğun soruya cevap veriyor. En azından benim sorduğum dilde bana cevap verebiliyor. Sen diyor illa İngilizce sor bana diyorsun. Ama sonra diyor ki 100 dilde ben çeviri yapabiliyorum. Hadi canım. Yani Google Bard bende biraz göçtü. Yani birazcık dövdüm Google Bard'ı. Daha iyiye doğru gidecek inşallah. Gittiği zaman size mutlaka o aradaki değişiklikleri de söyleyeceğim efendim. Bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna gelmiş olalım. Değil mi efendim? Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Bir Eye of the Tiger şarkısıyla sizlere veda etmek istiyorum ama güzel bir coverla. Walk of the Earth hesabından yayınlanmış bir Eye of the Tiger'la size mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.